Ayrım 9. Grizu 1. Muzaffer Oruçoğlu. Sayfa 117. Kadını acısından koklamak. İnsanı büyüten, olgunlaştıran duygularıdır. Sonu belirsiz derin düşüncelerle pencereden dışarı baktı Zehra. İnsansızlaşmıştı hayat. İnsan neredeydi? İlgi neredeydi? Yalnızlık neden bu kadar çoğalmıştı? Bir canlı bir başka canlıyla neden ilgilenmiyordu? Sevilmenin bir yolu var mıydı? Gece gündüz seven, işi gücü sevmek olan, ağlayınca ağlayan, gülünce gülen insan neredeydi? Bir yerlerden aniden çıkan ateş gibi saran, sarmalayan, insanı ateşe dönüştüren insan neredeydi? Alev alev yanan yüzüne, saçlarına dokundu parmaklarının uçlarıyla. Göz bebeklerinden doğan ışık kirpik uçlarından burnunun ucuna taşıyordu. Birikmiş, bin yıllık bir bekleyişin hüzünle karışık, tatlı bir ısrarını çağrıştırıyordu edası. Seslere, kıpırtılara, ışık ve renk titreşimlerine karşı gittikçe artan ilgisini yaşıyordu dolu dolu. Ağacın dallarına, ses cümbüşüne dönüştüren kuşlara çevirdi yüzünü. Dalgınlaştı. Bir yerlerden çıkan gizli bir el, saçları okşamalı tel tel. Saç kökleri hissetmeli o elin sıcaklığını, sevecenliğini. Okşanan kafa elin hareket dilini anlamalı. Peki nerede o el? Öyle bir el var mı? Dokununca kulak memelerini arzuyla dolduran, gül gibi narin bir el, su perilerinin eli. Sevdasının bedel bıçağıyla bileğinden kesilip sırlara karışan el. Duvarlar mı sıkıyordu insanı yoksa? Duvarların ötesi tepeler, ağaç kümeleri, çiçek savranları, kuş cıvıltıları. Sıkışan yürek orada ferahlar. Seven insanların ayak izleri vardır belki oralarda. Bahtını aramaya gelen kadınların dilekleri. Yan gözle baktığında koca karının kendisini gözetlediğini fark etti. Ne kadar da seviyordu gözetlemeyi bu kadın. O yaşta iğnenin deliğine hiç zorlanmadan iplik geçirmesini, gözetleme mesleğine borçluydu belki de. Görünen ve görünmeyen gözleri geliştirirdi gözetleme. Evin önünden geçen deli Davut'un sık sık tekrarladığı tekerlemesine kulak verdi. ''Bu köyün erkekleri de var, ne varsa bende var.'' Köyün bütün kadınlarını ve erkeklerini yıllarca tartıştıran bu sözün gerçek anlamı neydi? Ne demek istiyordu deli Davut? Çoğu insanın dediği gibi köyün erkekleri cahildir. En akıllıları benim mi demek istiyordu? Nigar, Ayşe, Sarı Fatma gibi kadınların dedikleri mi doğruydu yoksa? Deli Davut erkekliğinin gücünü mü anlatmak istiyordu? Evlendiği ilk kızın gerdek gecesinde ölümünün nedeni bu güç müydü? Deli Davut'u o geceden sonra delirten gerçekten de bu güç müydü? Deli Davut'tan başka herkes konuşuyor ama Deli Davut konuşmuyordu. Ağzında gece gündüz yuvarlayıp durduğu tekerlemesinin dışında hiçbir şey söylemiyordu. Akıllanması için babası Köse İbrahim'in çay cumadan getirip gerdeğe soktuğu Dilber kadının o gece değil de 3 gün sonra ölmesinin nedeni de gerçekten bu güç müydü? Deli Davut çitlerin ötesinde durup eve baktı. Pencereden kendisini seyreden Zehra'yı süzmeye koyuldu. Yüzü kör bir çiviyle kalbur sıklığında örselenmiş ama delinmemiş, bakır bir siniği andırıyordu. Gür kara kaşlarının altında kendisine hakim, kararlı erkeklere özgü, iri, ela gözleri uzaktan dikkati çekecek derecede ışıltılıydı. Bakışlarını güzelleştiren, ucu kalkık dengeli bir buruna sahipti. Ağzı o kocaman yüzüne çocuksu bir masumiyet verecek derecede küçüktü. Bazı insanlar onu her şeye ön yargısız ama kuşkuyla bakan bir kız çocuğuna benzetiyordu. Alnında çocukluğundan kalma kalın bir yara izi vardı. Yüzüne ışık vurduğunda bu yara izinin parıltısı gözlerinin ve kalın alt dudağının parıltısına vahşi bir hava veriyordu. Saçları kıvır kıvır uzamış, uçları boynuna bağladığı kirli çaputun altında kalmıştı. Simsiyah kehribar gibi parlayan sakalını 5 uzun örgü şeklinde göğsüne sarkıtmıştı. Köyün en geniş omuzlu insanıydı. Yaz kış dışarıda yata yata derisinin kalınlaştığını söylüyorlardı. Bazen şalvarsız, bazen de gömleksiz dolaşıyordu. İpincecik beli, geniş kalçaları ve güçlü baldırları vardı. Köyün erkekleri bu haliyle onu fazla kıskanmıyorlardı. Köydeki yaygın inanç hiçbir kadının korkudan Deli Davut'la ilişki kuramayacağı şeklindeydi. Çünkü onunla ilişkiye geçen her kadın ölüyordu. Gençken ölen ya da intihar eden kadınların ölüm nedenlerini bile dönüp dolaşıp Deli Davut'a bağlıyorlardı. Deli Davut'un ilk kez durup bir kadına bu denli kıpırtısız bir dikkatle bakmasını hayretle karşıladı Zehra. Soru, merak ve kuşku yumağına dönen kalbini dinledi. Tam o anda köyün dokunulmaz delisi, ''Bu köyün erkekleri de var, ne varsa bende var.'' diye bağırdı. Yumuşacık, şirin bir duyguyla irkildi Zehra. Delinin bu tekerlemeyi kendisine bakarken söylemesini yorumlamaya koyuldu. Her zaman ayaklarının ucuna bakarak söylerdi bu tekerlemeyi. Evlerin önünden büyük adımlarla yaylanarak geçer, bugün durduğu gibi durup dikkatle bakmazdı. Neler düşünüyordu acaba? Dokunduğu kadını gerçekten öldüren bir insan mıydı bu güçlü deli? Dokunmak, anlaşılmak isteyen birisi miydi yoksa? Kızı Kumru geldi yanına o anda. Kumru'yu görünce yoluna devam etti Deli Davut. Anasının dalgınlaşması, gizli bir gülümseyişle haz iklimi içine girmesi kızın dikkatinden kaçmamıştı.
Deli sana mı baktı ana?
Bana mı baktı diye irkildi. Kendine geldi hemen, gülümsedi.
Doğru, bana baktı.
Nereden anladın bana baktığını?
Ben gelince gitti. Sana bakmasaydı gitmezdi. Hurşit'le Cemal emmi geciktiler ana, niye geciktiler?
Akşama kalmaz gelirler diyerek Kumru'nun gözlerinin içine baktı. Hurşit'e ilişkin her gün sorduğu bir yığın sorunun kızı büyüttüğünü, olgunlaştırdığını düşündü. İnsanı büyüten, olgunlaştıran duygularıydı. Duygularının fırınında pişmeyen insan çiğdi. Çiğ insanda çiğlik yaratırdı. Deli Davut'un tekerlemesi geliyordu uzaklardan. Bu köyün erkekleri de var, ne varsa bende var.
Delinin söyledikleri doğru değil ana. Hurşit davar değil, güzel bir insandır. Kuşları, davarları sever, kuş eti yemez. Tavuk da bir kuştur. Bu yüzden tavuk eti de yemez. O delinin sözüne inanma. Sana bakarsa bakma ona, kov gitsin. O adamın içinde çok davar var. Yoksa herkese davar demez.
Cemal'ın davar olup olmadığını düşündü Zehra. Çoğalan iç seslerine kulak verdi. Ne kadar iyi olursa olsun kadınını okşamayan insan da vardı. Erkek dediğin kadının gözlerinin içine bakarak konuşmalıydı. Kadının nazını, cilvesini, iç sesini gözünün bebeği yapmayan erkek da vardı. Kadın söz küpüydü. Kadını sabırla dinlemeyen erkek da vardı. Kadının acısı derindi. Kadının acısı avuçlarının içinde ateşe, tere dönüşürdü. Kadının avuçlarını avuçlarının içine almayan, burnunu o avucun ateşine daldırmayan, kadını acısından koklamayan erkek da vardı. Nasılsın? Güzel bir sözdü. Gülüm, ceylanım, güvercinim, ömrüm, ciğerparem, serçe kuşum. Güzel sözlerdi. Dünya kadını kadın yapan güzel sözlerle doluydu. Güzel sözlerini kaybeden erkek da vardı. Gece yarısı derin uyku anında uyanıp kadınının açılan sırtını örtmeyen, ona parmaklarının ucuyla dokunmayan, onun soluyuşunu dinlemeyen erkek da vardı. Kadınını ay ışığının altında bahçede sıcak suyla yumuşak kille yıkamayan, onu kurulamayan, saçlarını taramayan, örmeyen erkek da vardı. Kadının içine söylemekten korktuğu sözleri yerleştiren, korku eken erkek da vardı.
Gene daldın ana. Sana sorduğum soruyu duymadın.
Kusuruma bakma kızım diye uyanıverdi. Ne sordun bana?
Sana göre Hurşit nasıl bir insan? Da var mı?
Kızının gözlerini renklendiren, büyüten, büyüleyen ateşin soyunu anlamaya çalıştı kadın. İlginin ve merakın yüzde yarattığı güzelliği fark etti birden.
Hurşit güzel bir çocuktur kızım. Cemal kadar iyi yüreklidir. Cemal'e çekmemiş, rahmetli anasına çekmiş. Hurşit'e davar diyen davardır. O deli davardır.
Bu dünyada çok davar erkek var. Ama Davut davar değil. Davud'un kimseye bir zararı yok. Evi yok, barkı yok, tarağıtası yok, mal mülk sevdası yok. Davut'un bir kuştan ne farkı var? Her kuşun bir ötüşü, bir tekerlemesi var. Onun da bir tekerlemesi var. Davud'u anlayan kaç insan var bu köyde? Davut bunu bilir, anlaşılmadığını bilir. Davut'u delirten budur. Bu köyde karısını anlayan kaç koca var ki? Her kadın bir Davut'tur.
Sen nesin ana?
Ben onlardan farklı değilim kızım. Ben de bir Davut'um. Benim Davutluğum daha ağırdır. İçimden kendi kendime konuşur dururum.
Hurşit evlendiğinde karısını anlar mı?
Senin gönlün Hurşit'tedir. Hurşit'inki de sende. Kızının gülümseyişinden doğan gamzelerine, allanan yanaklarına baktı hazla. Hurşit güzel huylu bir çocuktur. Yüzü de güzeldir. Huy önemlidir. Güzel yüzden 40 yılda usanılır. Güzel huydan 40 yılda usanılmaz kızım.
Bak geldiler diyerek kendini dışarı attı Kumru.
Köknar ve kayın fidanlarının arasında belirmişlerdi. Hurşit önde, Cemal arkada yürüyorlardı. Her birinin sırtında bir torba vardı. Zehra'nın haber vermesi üzerine koca karı da çıktı dışarı. Hurşit'in boynuna sarıldı Kumru. Yanaklarından öperken ter kokusunu içine çekti zevkle. Tepeden tırnağa koca bir gülümseyişe dönüştü delikanlı. Yük torbasının kız tarafından hemen alınması hoşuna gitti. Bu kızın hayatı kolaylaştıracağı, çekilir hale getireceği her halinden belli değil miydi? Babasıyla Zehra'nın bu sefer el bile sıkışmadıklarını fark edince üzüldü. Zehra'nın naz ve hüzünle mayalanmış bakışları dikkatinden kaçmadı. Koca karının elini öptü.
''Sizi getiren ayaklarınızın çarığına kurban olayım.'' diye mırıldandı Elif kadın. ''Erkeksiz evin ocağımı tüter. Gelin içeri gelin, yorgunsunuz.''
Evin arkasında oynayan çocuklar sesleri duyunca koşarak şen şamata geldiler. Babasının boynuna ilk atılan Yusuf oldu. Sırayla hepsini kucaklayıp öptü Cemal. Zehra kendisini görünce yüzünde bir tek kıpırtı bile oluşmayan ama çocukları görünce gülen kocasına acır gibi gülümsedi. Yüreğindeki haset ateşinin canlanıp huzurunu boğmasından korktu. Her ay 15 gün evden ayrı kalan bu adam karısını görünce neden gülümsemiyordu? Yine bir yerlerden sökün edip gelen soruların uğultusuna kaptırdı kendisini. Dulken daha mutlu olduğunu düşündü. Yaşlı kaynana, üvey çocuklar, yer altında kazma sallaya sallaya gücünü tüketen, tatile geldiğinde ise gülümsemeyen koca. Hayat dulken daha iyi anlaşılıyordu. Sesler, görevler, endişeler daha azdı. Cebeli'yi anımsadı birden. Herkes yer minderlerinde yerlerini almıştı. Gitti Cemal'in yanında oturdu.
Cebeli Bey bu sabah adam gönderdi. Cemal geldiğinde beni görmeye gelsin dedi. Şimdi evde değil, Üzülmez deresine indi. Derenin kenarında ateş yaktırdı. Gelsin pişen balıktan o da yesin dedi.
Cemal durdu. Zehra'nın güzelliğini ilk kez fark etmişçesine yutkundu. Bakışlarını kadının boynundan sarkan yeşil taş boncuklarda sabitleştirdi. O anda korkunç bir patlamayla bir kör nefese kurban gideceğini, bu güzel kadının dul kalıp bir başkasının kucağına düşeceğini aklından geçirdi. 7 kat yer altında çok iyi çalışan, helal ekmek kazanan birisi ölümü hak etmiyordu.
''Halim hal değil Cemal!'' diye sızlandı koca karı.
Anasının benzini süzdü Cemal. Kadının bakışlarında gizlenen ve her zaman olduğu gibi kendini ele vermemekle direnen gerçek durumu anlamaya çalıştı.
''Niye? Ne oldu gene ana? Hasta mısın?'' ''Yanımı yöremi çamur karası yapışkan bir ölüm sarmış. Soluğum kesilmiş. Eskiden iyi kötü kendimden haber alırdım. O da kesildi. İnsanlar da kendilerine küstüler. Kendilerinden uzaklaştılar. Karı karılığından uzaklaştı. Erkek erkekliğinden.''
Yan gözle Zehra'ya baktı soğuk soğuk.
''Dünyanın orta yerinde bir ihmal var. Kim ne derse desin ihmal büyüktür. İnsan insanı hiç bu kadar ihmal etmemişti. Kendini ihmal eden insan nedir? Dünyanın en suysuz insanıdır. Eskiden gülün dikeni battı mı insana zevk verirdi. Dikenin acısında bal tadı vardı. Şimdi gülün itibarı kalmadı. Gül meramını kaybetti. Ha bir çenge kırmızı köpek boku ha gül.''
''Öyle konuşma ana. Cebeli Bey'i hatırlattın bana. Her şey yerli yerindedir. Allah'a şükürler olsun. Değişen ne ki? İnsan gene o insan. İdare gene o idaredir. Elbet her devrin bir kusuru vardır. Gül dikensiz, sümbül şikensiz olur mu hiç? Oğlum açmayın o torbaları. Getirin buraya. Yemekten sonra ben açarım.''
''Gene beni anlamadın oğlum. Bugüne kadar beni bir kere de olsa anlasaydın ben 100 sene daha yaşardım.''
Zehra kaynanasının oğlunu iyi tanıdığını düşündü. Evet, Cemal duymuyor ve anlamıyordu. İnsan yüreğinin dilini anlamayacak kadar sağırdı Cemal. Sağır insanlar da anlayabiliyorlardı yüreğin çırpınışını. Cemal anlayamıyordu. Cemal'da sonsuz iyilik, insan sıcaklığı vardı. Dokunamıyor, duyamıyor, anlayamıyordu sadece. Sevginin çığlığını, acısını hem de. ''Nedir ana, derdin nedir? Anlamadıysan bir daha anlat.''
''Cemal, ben iyi değilim, tadım yok. Anlasana, aha çık dışarı, önüne çıkan her kuşa sor. Benim iyi olmadığımı yana yakala, hepsi anlatır sana.''
Bir kere daha süzdü anasının yüz haritasını Cemal. Kavuşamadığı zalim arzuların ateşi kadının bakışlarına olağanüstü bir dirilik ve çekicilik veriyordu. Anasının iyi olup olmadığını iç gözüyle hep bu ateşin gücüne bakarak anlamaya çalışıyordu. Bakışlarını Zehra'ya çevirdi sezdirmeden, aynı ateşin onda da olup olmadığını anlamak için. ''Senin sağlığın iyidir ana, sıkma canını.'' Bilinen şeyleri tekrarlamaya başladı koca karı. Cemal usuldan kalktı. ''Ben şu Cebeli Bey'e uğrasam iyi olur.'' deyip dışarı attı kendisini. Anasının çenesindeki gevşemenin gün geçtikçe ilerlediğini, cevcerek bir kadın olup çıktığını düşündü. Ormandan kestane toplayıp getiren bir grup kızla karşılaştı. Üzülmez de çalışan tahkimatçı Hasan'ın kızına babasının gelip gelmediğini sordu. Üzülmez deresine doğru inerken Zehra'nın artık kendisini eskisi gibi karşılamadığını aklından geçirdi. Zehra'yı kaybedebileceği korkusuyla bir an durup ayağının ucundaki yarısı çiğnenmiş papatya kümesine baktı. Ayağını kaldırdı, çiğnenmiş papatyalara baktı. Kırılan çiçeğin çiğnenmiş ot gibi doğrulup eski halini alamayacağını düşündü. Derenin kıyısına geniş bir kilim sermişlerdi. Kilimin üzerinde yüzleri aynalı ve bindallı motiflerinin iç içe geçtiği emirdağ kilimlerinden oluşan minderler vardı. Beyaz üzerine nakışlanan, cicim ve heybeyi andıran yastıklar dizilmişti yan yana. Kilimin hemen kıyısında dümdüz kesilmiş geniş bir çam kütüğünün üzerinde bir semaver kaynıyordu. Semaverden 5-10 metre uzaklıkta Cebeli'nin iki karısı ateş yakmıştı. Ateşin üzerindeki bakır sinide yağ kaynıyor, balıklar kızartılıyordu. Minderin tam ortasında dimdik bağdaş kurmuştu Cebeli Bey. Bir yanında köyün muhtarı Kara Süleyman, diğer yanında da Ereğli havalisinin tahsildarlarından Ali Cangalzade oturuyordu. Cangalzade'nin hemen yanı başında maden başçavuşlarından Yusuf yer almıştı. Cebeli Cemal'ı görünce gülümsedi. Cemal'in de rahmetli babası gibi konuşsa da konuşmasa da sohbete tat kattığını düşündü.
''Hoş geldin Cemal, geç bir yere de sen iliş.''
Cemal diz çöküp beyinin elini öptü saygıyla.
Hay keyif, nasıl, iyisin inşallah.
İyiyim, Allah razı olsun beyim, doğacınızım. Kilimin üzerinde kurulan ekabirden diğer konuklarında elini sıktı Cemal.
Nerede kalmıştım diye esnedi Cebeli Bey. Ha, diyeceğim o ki, halkın koyun olması işleri kolaylaştırır. Azgın sürü çobanı yorar. Her çobanın vazifesi sürüyü uysallaştırmaktır. Yönünü çobanın kavalına, değneğine göre ayarlayan, kendi başına hareket etmeyen sürünün çobanı rahat eder. Sürüsünü uysallaştıran her çoban çobanlığının tadını çıkarır. Öyle değil mi Süleyman?
Kafanın onay hareketini kendi geçim sorunlarına göre ayarlayan, kimseyi kırmamaya özen gösteren Süleyman,
öyledir beyim dedi, can otu her yerde can otudur.
O ne demek?
Güzel söz her yerde güzeldir demek istedim beyim.
Aa, diyerek kaldığı yeri anımsamaya çalıştı Cebeli Bey. Keçesinin içinde çoban olarak doğan, çoban olarak da ölen Adem oğulları vardır ki bunları tarih yazmıştır. Tabii bu çobanların sürüleri de hakkıyla yapmışlardır sürülüklerini. Allah'ın da sevdiği sürülerdir bunlar.
Söze girmek için Cebeli'yi deminden beri bekleyen tahsildar Ali Cangalzade Bey,
yerden göğe kadar haklısın dedi. Ahlaklı bir halk kanunların önünde saygıyla eğilir. Gel gelelim ki o halk yok, nerede o halk?
Cebeci Cangalzade'yi deşmek, onun torbasındaki olayları öğrenmek için
''Bu havalide yok mu öyle bir halk?'' diye sordu. ''Bu havalinin halkı Osmanlı mülkünün en geri halkıdır, kafası işlemez. Büyüyen eşeğin küçülen semerine bakıp büyük bir semer yapacağına tutar eşeği keser. Fukarayım der, yanarsızlanır ama cennet öküzü misali her şeyin tatlısını yemeyi de bilir.'' her yanını kaşıyan devlet diye de para verecek diye yanaşır. Bu memleketi karış karış gezdim, inanır mısın? Böyle bir halk görmedim ben. Ama hünerli bir halk değil mi?
Cebeli ile çatışmaktan çekinen Cangalzade tuzak kokusu almışçasına duraksadı. Soruyu gayet iyi anladığını nazik bir baş hareketi ve gülümsemeyle mahsustan açığa vurdu.
Doğrudur, belki hünerli bir halk. Bin kusur eder bir hünerle kapatır. Vergiden kaçırılan nice hayvanı nice yerlerde yakalamışım ben. Bir koyunu ekmek kilerinde ayakları bağlı, üzerine yufka ekmekleri serili olarak buldum. Yeni doğum yapmış bir kadının yorganının altından koca bir keçi çıkardım. Nasıl anladın yorganın altında keçi olduğunu?
Cebeli'nin soruyu sorarken gülmesi Cangalzade'nin hoşuna gitti.
Tesadüfen öğrendim. Ben oradan geçerken kadının yattığı odanın kapısını küçük bir çocuk açtı. Tabii gözüm odaya kaydı. Çünkü adamın evini ahırını didik didik aramıştık. Aramadığımız tek yer o odaydı. Allah'ın büyüklüğüne bak ki gözümün kaydığı o anda yorgan yükseldi.
Yorgan mı yükseldi?
Yorgan yükseldi. Yorganın altında yatan keçinin ayağını bağlamadıkları için keçi ayağa kalktı. Yorgan yükseldi, keçinin başı göründü. Odayı derhal bastırdım, arama yaptırdım.
İki keçiyi de karının yattığı kerevetin altından çıkardılar. Vergi sayımından kaçırılan üç keçiye de devlet adına el koydurdum. Şimdi düşünmek lazım. Hiç böyle halk olur mu? Halkından vergi toplayamayan bir devletin hali pür melali nice olur?
Düşüncesini göğün ışıkla durulanmış mavi kubbesine yayan Cebeli, ''Siz devlet değilsiniz ki?'' dedi.
''Devlet değiliz ama devlet bize borçlu. Al bu havalinin vergilerini topla, borcuma say.'' diyor. ''Ha devlet, ha biz. Biz olmasak devlet olmaz. Devlet de olmazsa biz olmayız.''
Başını çevirip köyün her fikri onaylayan muhtarına baktı.
Öyle değil mi Süleyman Efendi?
Öyledir dedi Süleyman. Bunu derken de mecburum anla beni ifadesiyle Cebeli'yi süzdü.
Elif'i mertek sanan çok bilmiş bir halkın bir uyuz keçiyi vergiden kaçırması da şaşırtıcı değil o kadar diye sürdürdü Cangalzade. Aslında mertek sandığı o Elif'le döveceksin bu halkı ki aklı başına gelsin.
9. ayrımın sonu. Sayfa 128.